Ayrım 16.
Tıpkı bizim bir kadını çevreye bir erkeğin geldiğini söyleyerek uyarmamız gibi. Eğer bir hadım o kürsüden bir saygısızı tespit ederse hemen aşağı iniyor ve değneğini savurarak, tek silahları buydu, ona Allah korkusunu öğretiyordu. Burayı koruyan, gözeten hadımların hayat öyküleri edebiyat ve tarih adamları tarafından yazılıyordu ve böylelikle adlarının unutulmaması sağlanıyordu. Baş ağa bunları bir deri muhafaza içinde İstanbul'a gönderiyordu. Gazanfer ağır bir Arapça ile bu isimleri ve öykülerini sayıyordu bir bir başucumda. İçlerinden biri eski zamanlardan Gafur Ağa, müthiş sesiyle ünlüydü. Nasıl bir ses? Gazanfer'in kendi sesiyle söyledikleri daha da müthişleşiyor gibiydi. O inançsızlara bağırdığında toprak sarsılır, camlar şangırdayarak kırılırmış. Bir gün müezzinin biri, ki adamın kalbi temiz değilmiş, bu sesi duyunca korkuyla minareden aşağı düşmüş ve ölmüş. Öğrendim ki Medine'nin hadımları aynı zamanda Fatima bahçelerinin de bakıcısıymış. Burası kutsal mezarlarla cami kapısının arasında çölün ortasında mucizevi bir biçimde yükselen iki düzine hurma ağacının olduğu yermiş. Hiç kimse onlara dokunamazmış hadımlardan başka. Erkek tohumların olduğu dal zamanı gelince kesilip dişi tohumları taşıyan dalların arasına asılırmış ağaçlar üresin diye. Meyveler olunca hadımlar bunları en fazla hak eden müminlere armağan olarak yollarlarmış. Böyle bir durumu parayla sağlayamaz insan diyordu Gazanfer. Böyle bir şeref ancak ve ancak hadımların bilebileceği gerçek inananların hakkıdır. Dünyanın en zengin, en güçlü görünen adamları bile gelip hadımların ellerini öperler bunların tadına bakabilmek için. Meyveler öylesine kutsaldır. Sana şu kadarını söyleyeyim, Fatima bahçelerinin hurmalarının olduğu bir mutfakta asla yangın çıkmaz. Siyah örtülerin değiştirilmesi zamanı gelince içlerinden 6 tanesi seçilir ve bu hadımlar oruç tutup dua ederler günlerce. Sonra gözlerini bağlayarak yukarı tırmanırlar ve kumaşları değiştirirler. Gözlerini bağlarlar çünkü o yüce nur çıplak gözle izlenemez. Gazanfer Kudüs'te de buna benzer kumaşlar olduğunu anlatıyordu. Sonra her gün güneş batarken hadımlar kürsüden inerler ve hacıları dışarı çıkarıp arkalarından kutsal mekanın gümüş işlemeli kapılarını kilitlerler. Kandillerle mezarları ışıklandırırlar. Şafak sökene kadar çölü aydınlatacak olan kutsal mekanın altın zincirli tüm kandillerini birer birer elleriyle asarlar duvarlara. Galiba bana baş ağa anlatmıştı. Evet, o söylemişti. Bazı dindarlar bu kutsal görevi yapmaya talip olurlarmış. Bu durumda adamı aylar boyunca bizzat kendisi eğitirmiş. Ve eğer sonunda içine sinerse bir süre için karanlık basıp kapılar kapanınca içeride kalmasına izin verirmiş. Sadece bir süre için. Kandillere yağ doldurup yakmasına ve dua etmesine. Böyle bir durumda adam kendi giysilerini çıkarıp bembeyaz, süssüz, uzun bir elbise giyermiş. Başına da bir hadım kavuğu konurmuş. Bu durumda bizden biri gibi olması gerektiğinden. Evet, sonunda bu kutsal görevini tamamlayan hadımlar uyumak için tekrar kürsülerine giderler. Bazıları uyur, bazıları da gece boyunca nöbet tutar cennet ve cehennem arasında. Hikaye tüm çocukların başına geldiği gibi uykuyla sonlanıyordu. İçimden kendi bildiğim bir şeyi, bir masal başlangıcını geçiriyordum uykuyla uyanıklık arasında. Bir zamanlar bir adam varmış, bir zamanlar bir adam yokmuş. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Belki de çok kısa sürmüştü bu. Yardımcılarımdan birinin odaya girmesiyle gözlerimi aralamıştım. Kapı ağasının önünde saygıyla eğilmiş, kendisini selamlıkta çok önemli pek çok efendinin beklediğini söylüyordu. Gazanfer ayağa kalktı ve "Görev dostum," dedi. "Hiç kimseye buraya geldiğimi söylememiştim ama sonunda yine de beni bulmayı başardılar. Allah'a emanet ol." Ve gitti. Tekrar uyku bastırıyordu. Ama hala bir iki şeyi düşünebiliyordum. Hem de çok enteresan iki şeyi. İlki aklımı karıştıracak tuhaflıktaydı. Efendim de dahil olmak üzere herkes Gazanfer'in bu rütbeye nasıl kavuştuğunu biliyordu. Bunu Safiye istemişti. Böylelikle Vezir-i Azam'a karşı bir güç elde edecekti sarayda. Ama şimdi işler bir parça planlandığından farklı görünüyordu bana. Safiye kendisine çok güçlü bir müttefik sağladığını düşünebilirdi. Ama Gazanfer artık başka şeylerin peşindeye benziyordu. Sanki o kutsal nurdan payını almış gibiydi. Bu, onun hanımının tuhaf ve tehlikeli isteklerinden kaçabilmesi için bir yol muydu acaba? Eğer böyleyse Gazanfer'i anlayabilirdim. Çünkü Safiye, benim de çok yakından bildiğim gibi, gerçekten de herkesi etkileyip sürükleyebilen tehlikeli bir gizeme sahipti. Aklıma takılan ikinci nokta ise, daha önce Gazanfer'in Andrea Barbarigo'ya anlatmış olduğu, Selim'in kendi kılıcıyla öldürdüğü oğlanın hikayesiydi. 3,5 yıl önce gizlice dinlediğimde de hadımın bunu bir yabancıya nasıl anlattığını aklım ermemişti. O zaten fazla konuşmazdı, neredeyse en yakınındakilerle bile. Bunu niye yaptığını hep merak etmiştim. Uykuya dalmadan bir dakika önce birden başka bir şey daha düşündüm. Ben o Yahudilerin dükkanını gizlice bir delikten gözetlerken saklandığım yere dikilen yeşil gözleri. Acaba onları Barbarigo'ya değil de bana anlatmış olabilir miydi? Barbarigo, aşk derisi. Erkeklik organının peşinde sürüklenen bir şapşadan başka neydi ki o sıralarda? Kim bilir, belki de gerçekten o öğleden sonra da tıpkı bugünkü gibi o hikayeyi de bana anlatmıştı Gazanfer Ağa. Zaman zaman kızlık zarının onarılmasıyla kazanılan bir bekaretle hadım edilme arasında bir benzerlik var mıdır diye düşünüp durmuşumdur. Her ikisi de sonradan insan eliyle yapılmış olduğuna göre. Emin olduğum tek şey Safiye'nin yeni bulduğu İranlı Mitra'nın kadınlığıyla ilgili her değişimi acıyla yaşadığıydı. Daha önce başından geçmiş felaketleri de düşününce onun neden bu kadar içli şiir okuduğunu anlamak zor değildi. Bunu kolaylıkla masmavi gözlerinden anlayabiliyordu insan. O alıngan ve kırılgan gözler daima derin bir kederle doluydu. Ve yaşadıklarının anısıyla buğulanan bu gözler ona gizemli bir çekicilik veriyordu. Geçmiş acılar onun yalnız güzelliğine katkıda bulunmakla kalmamış, pek çok insanın yıllar süren bir eğitimle bile kazanamayacağı bir sanatsallık da kazandırmıştı ruhuna. Yeni iki silahıyla içten içe kıvanan Safiye, saraya dönüşünün şerefine bir davet vermeye karar vermişti. İmalı bir sesle, Nurbanu'nun konukseverliğine bir karşılık olarak diye dolaşıyordu ortalıkta. Aylar önceki tatsız olayı unutmadığı belliydi. Bundan sonra olup bitenler gerçekten de çarpıcıydı. O ne heyecandı, o ne gerilimdi. Ve Nurbanu, Mitra'yı görünce başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi olmuştu. O gece küçük Macar kızın başına gelenlerin bunlar yüzünden olduğu bile söylenmişti. Zavallı, karnındaki bebeği kaybetme noktasına kadar gelmişti. Benimse bu konuyla ilgili olarak farklı düşüncelerim vardı. Safiye'nin o sabah Venedikli doktordan bir takım ilaçlar almış olduğunu biliyordum. Her ne kadar bunların kendi tedavisi için olduğunu ileri sürse de onu küçük Macar'a kendi elleriyle bir tabak tatlı ikram ederken gördüğüm için kuşkularla doluydu kafam. Kızın yanından ayrılırken sanki göğsünün içine bir şey atıyor gibiydi ve yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Bunlardan hiç kimseye söz etmedim. Çünkü böylesi bir şeye kendim bile inanmakta zorlanıyordum. Ayrıca bir kanıtım yoktu, tanığım da. Belki Gazanfer olsa bana inanırdı ama o da şimdi başka işlerin peşinde uzaktaydı. Sanırım sadece Ayva bu durumdan şüphelenmişti. Beklenmedik bir şekilde hareketlenip kızın tekrar sağlığına kavuşabilmesi için elinden gelen her şeyi yapmıştı. öylesine titizlenmişti ki Safiye'nin kıza geçmiş olsun demek için bile yanaşmasına izin vermedi. Ve bu olaydan sonra İncir'le birlikte haremde Venedikli doktorun aleyhinde büyük bir dedikodu kampanyası başlattı. Ramazan ayındaydık. Bir yandan oruç, bir yandan da hacca gidenlerin etkisiyle olağanüstü güçlü bir dini ortam vardı. Sırayla bütün kadınlara iftar davetleri veriyorduk Sokulu'nun konağında. Bir gece Nurbanu'yu, bir gece Safiye'yi. Her şeye karşın bu durumu idare etmeyi başarabiliyorduk. İsmihan'a gelince aklının köşesinden bile küçücük bir kötülük, fitne geçmeyen hanımım çırpınıp duruyordu huzurlu bir ortam yaratabilmek için. Yine de pek çok kez safça başladığı cümleleri toparlayabilmekte zorlanıyordu. Safiye varken Nurbanu'nun, Nurbanu varken Safiye'nin adını anmadan konuşabilmek oldukça güçtü onun için. Ama dün bana Safiye dedi ki, ya da biri öyle olmadığını anlatıyordu, kimdi o Abdullah gibi cümleler eksik olmuyordu ağzından. Ben böyle durumlarda sessizce gözlerine bakıyordum ve kızararak susuyordu İsmihan. Sonra bir süre büyük bir sessizlik çöküyordu odaya. Nurbanu'nun bize geldiği bir geceydi ve böyle dikkatsizce yapılmış bir konuşmadan sonra giderek daha alınganlaşmış olan küçük Macar kız gözyaşları içinde odadan dışarı kaçmıştı. İsmihan gerilim içindeydi, kendini suçlayıp duruyordu bu olanlar yüzünden. Nurbanu ise gebelikten diyerek onu avutmaya çalışıyordu. Her zaman ağlıyor zaten, yerli yersiz, hiç nedensiz. Ama Allah'a şükür çabuk geçiyor. Bir süre sonra kız geri dönmeyince gidip ona bakmaya karar verdim. Dışarısı çok serin ve sakindi. Orada durup kaldım bir zaman. Tam karşımızdaki Ayasofya'nın görüntüsüyle büyülenmiş gibiydim. Kopkoyu gecenin içinde binlerce kandille aydınlatılmış minareler, göz kırpar gibi titreyen ışıklarla göğe doğru yükseliyordu. En yoksul evlerden konaklara, dergahlardan türbelere, her yer ve herkes bu dini duyguları paylaşıyordu. Bu mistik hava benim de yüreğime doluvermişti birden. Sonradan edindiğim yeni dinin içime yaydığı huzurla gülümsedim. Ne garip de olup bitenler, bu değişim. Ama birden Haliç'in karşı kıyısından gelen birkaç çan sesiyle bu duygularım sona erdi. Hatırladım, bu yıl Ramazan. İsa'nın doğum günü kutlamalarına Noel'e denk gelmişti. İşte tam gece yarısı bu kutlama çok coşkulu olmasa da dünyaya haber veriliyordu. Çan sesleriyle çocukluğumun Noel gecelerine yuvarlanıp gidivermişti zihnim. Her şeyi en ince detayına kadar hatırlıyordum şimdi. Sanki bir büyülü sis içinde, ellerinde kandillerle dağdan aşağı inen köylüler ve kulaklarıma kadar gelen garip, inlemeye benzer nameler çıkaran borular. O soğuk, insanı ürperten nemli gece yarısı, yine kandiller, San Giorgio adasının çevresine toplanmış gondollar. Çocukken bu kutsal günler benim için ne kadar da özel, ne kadar da anlamlıydı. Çünkü San Giorgio benim azizimdi. Ağzımda tuhaf bir tat vardı sanki. Belki Ramazan pideleri daha lezzetliydi ama yine de Noel çöreklerini özlüyordum. Çünkü bu tadı güzelleştiren şey un ya da şekerden değil, bana onları sunan ellerin sıcaklığından kaynaklanıyordu. Olduğum yerde büzüldüm ve gözlerime yaşlar doldu. Bu çok özel kutsal anlardan biriydi. Bütün dinler benzer duygulanımlar yaratabiliyordu. Çok sıkça İslam düşüncesi de beni böyle etkilemişti. Minareler, derviş tekkeleri. Bu anlar hangi dinden olursak olalım, bizim sonsuzu yakalayabildiğimiz pencerelerdi. Bana gelince bir şekilde bu pencereleri açabilmeye en yakın yerin Hristiyanlık olduğunu düşünüyordum o anda. Bizi ilk kucaklayan kollar, annenin kolları ya da benim çocukluğumda olduğu gibi dadımın kolları, hayatımız boyunca daha sonra öğrendiğimiz her şeyden daha yakındı Tanrı'ya. Pek akıl dışı bir ön yargı da olsa şunu düşünüyordum. Gerçeği arama yolunda hiç kimse bir yardım alamazdı. Evet, bir ön yargıydı ama yine de bu gerçek bir düşünceydi. Ben tam bu duygu ve düşünceler içindeyken selamlığın kapısı açıldı ve efendimin konuklarından biri dışarı çıktı. En yakın gülün dibine yanaşıp rahatladı. Tüm kutsal duygulanımlarım sona ermişti. Şunu bir kez daha söyledim kendime. Bizler de hayvanız. Yan balkondan gelen şiddetli bir iç çekişle dikkatim dağıldı. Karanlıkta ağlayan, gebeliğinin son dönemindeki Macar kızını görebiliyordum. Ona dönüp dertlerini unutmasını ve tekrar içeri girmesini söylemek üzereydim ki, durumun birkaç damla gözyaşından daha ciddi bir boyutta olduğunu anladım. Kız çok tehlikeli bir şekilde balkonun kenarında duruyordu. Küçük Macar'ın hayatını tam olarak neyin kurtarmış olduğunu asla anlayamadım. Kesinlikle bu benim varlığım değildi. Beni görmüş olduğunu bile sanmıyordum. Belki o da uzaklardan yankılanan çan seslerini duymuştu. Macarların ne çeşit Hristiyan anıları olduğunu bilmiyordum. Benim bildiğim sonsuz bir kar örtüsü, soğuk ve karanlığın ortasında yanan sıcacık bir ocaktı. Küçük Macar kızı derin bir iç çekiş ve hıçkırıkla balkonun güvenli tarafına düşmüştü. İşte tam o sırada Nurbanu gelip onu buldu ve bilezikli kollarıyla sıkıca sarıldı. "Haydi, haydi ağlama güzelim," diye mırıldanan Nurbanu, kızı küçük bir çocuğa yapıldığı gibi kucaklayarak avutmaya çalışıyordu. Hıçkırıklar yavaşlayınca kız tek düze bir sesle mırıldanmaya başladı. Şöyle diyordu. "Ey meleğim, Nurbanu Sultanım, sana daha önce söyledim mi? Hayır, sanmam, söylemedim. Ben küçük bir kızdım. Ne var ki anlatılacak. Yalnızca 4 yaşındaydım. Doğduğum adanın adı Paros. Türkler geldi oraya ve her şey değişti. Ama hala hatırlarım o kış bayramını, Purim'i. Şimdi bilmem ki bu ne demek, neden? Tek hatırladığım o kötü adamın adı, Haman. Hala o adı duyunca titrerim. Onlarla birlikte bu adı tekrarlayamazdım bile. Dedem bastonuyla yere vururdu. Ninem tavasında kuru fasulyeleri sallardı. Ağabeyim odun sandığına küçük baltasıyla vururdu. Ben korkardım. Öleceğimi zannederdim. Ama annem gelir sarılırdı sıkıca kollarıyla bana ve derdi ki, Ester, Ester, işte benim adım buydu. Başıma yapraklardan bir taç koyardı. Ester, Ester, kraliçe. Ve Haman'ın karanlığı yitip giderdi. Huzur gelirdi. Gülerdik birlikte, tatlı yerdik. Herkes bilmediğim güzel şarkıları söylerken ben uyurdum. Sözleri hiç hatırlamıyorum ama müzik hala kulaklarımda. Her zaman bunları düşünüyorum o geceden beri. Kız bir süre sustu. Sonra kendine gelmiş olmalı ki Nurbanu'ya daha sakin bir sesle "Ne düşünüyorsunuz hanımım?" diye sordu. Nurbanu'nun ses tonuysa kuru ve katıydı. En kederli o kötü günlerimde, satın alındığımda, yapayalnız ve çaresizken hep o akşamı ve tacı düşündüm. Ester, Ester, kraliçe. Ve bu bana daha üstün şeylere layık olduğumu düşündürdü. Ve işte görüyorsun, karşındayım. Senin o güzel kara saçlarının üzerine bu tacı koyuyorum şimdi. Yapraklardan değil, gerçek inci ve zümrütlerden üstelik. Hayır, hayır, kalsın sende çocuğum. Bu gecenin bir anısı olsun, bir kraliçe. Benim güzel yaban çiçeğim, yüksel ve bir kraliçe ol. Sonra ikisi birbirine sarılarak içeri girmişti. Her zaman merak etmişimdir. Acaba gerçek taşlardan yapılmış taç, simgesel olan yaprak taçtan daha iyi duygular verebilmiş miydi Macar kıza? O ay içinde bir başka gece dışarı çıkmış bir sokak satıcısından şerbet alıyordum. Öylesine iyi iş yapıyordu ki adam, bağırıp bardakları birbirine vurarak müşteri aranmasına gerek yoktu. Tam arkamda bir de baktım bizim Gazanfer. Selamlaştık. Kibarca ona neden dışarıda olduğunu sordum. Fatih camisindeydim, dedi. Haydi gel dostum dedim. Tüm gün boyunca aç karnına dua ettik camide. Ama artık güneş battı, gel. Adağım vardı dedi. Bu kutsal ay beni gerçekten de coşturmuştu ve galiba Gazanfer bile buna uyamayacak haldeydi. Vedalaşıp hemen uzaklaştı. Bana söylediklerinin anlamını ancak daha sonra duyduklarımla çözebildim. Hanımı sağlıklı bir doğum yaparsa yetimleri giydirmek üzere bir adak yapmıştı. Bunu öğrenmiştim. Safiye doğurmuştu. Hiç top patlamadığına göre bu bir kızdı. Belli, ertesi gün birkaç tüfek atışıyla açıklanacaktı bu utanç verici durum. Safiye doktora bu durumdan ötürü daha az para ödemişti. Ama Gazanfer Allah'a şükrediyordu. Çocuğun adı harem kayıtlarına Fatma diye geçirildi. Bir başka sade dini isimdi bu da. Kimin koyduğunu tahmin etmekte zorlanmamıştım. Safiye hiç de bu durumdan utanmışa benzemiyordu. Onu görür görmez anladım. Bu Ramazan'ın son iftarıydı ve saraya davet edilmiştik. Niye utanacaktı ki? Mitra da gebeydi ve Venedikli doktor başından beri bu işin içindeydi. Adam kesinlikle erkek dediğine göre. Mitra durumuna rağmen çok gözdeydi. Murat tüm Ramazan'ı onunla geçirmişti. Sultanın sanata olan sevgisi Mitra'da odaklanıyor gibiydi. Kız yokken de başka bir cariyeyi çağırmıyor, müzisyen ve şair arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyordu. 27. gece bile, bu çok kutsal Berat Kandili gecesiydi, Mitra yanı başındaydı. Oysa erkeklerin çoğu bu gece karılarının yanında olmazlardı. Bu Allah'ın yarattıklarına kaderlerini verip her şeyin sahibi kimdir diye sorduğu geceydi. O gece tüm yaratılanlar aynı cevabı vermişti. Sensin Yüce Allah'ım. Harem ziyaretleri belki de erkeklerin cevabını etkileyebilirdi. Ama bir sultan için bunlar söz konusu değildi. Hatta böyle bir gecenin meyvesi olacak çocuk doğuştan şanslı ve güçlü kabul edilirdi. Yani Allah'a şükürler olsun diyordu Safiye. Karnı dolu olmasına rağmen Murat ondan yüz çevirmedi. Kızın elini tutmuş, ikisi tek kişiymiş gibi bir eda ile konuşuyordu. Altın işlemeli kırmızı elbisesi içinde Safiye gözlerini kıza dikmiş oturuyordu. Hemen eski formuna kavuşmuştu. Hiç kimse onun üç çocuk annesi olduğunu düşünemezdi. Ayrıca bir de ölü doğumu vardı.